Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlere Asus VivoBook 16X hakkında elde ettiğim deneyimleri aktaracağım. VivoBook ailesi tamamen gençlere hitap eden bir aile. Pro'su var, S'si var, düz versiyonu var, Go versiyonu var. Bunların hepsi farklı kullanım alışkanlıklarına hitap ediyor aslında ama genel toplamda gençlere hitap ediyor VivoBook serisi. Şimdi yanımdaki dizüstü hakkında elde ettiğim deneyimleri aktarmaya başlayayım. Numara 1. Tasarım ve taşınabilirlik. İkisi de hem gençler için hem öğrenciler için oldukça önem arz ediyor bence. Rengine bakıyoruz. Siyah renkli, gümüş renkli olanı da var. Yeşil renkli olanı da var ama henüz ülkemize gelmemiş gibi gözüküyor. Çok tatlı bir renk aslında. Gelse güzel olur. Ekranın üzerindeki kapak kısmına bakıyoruz. Metal malzeme, gövdeye bakıyoruz. Plastik malzeme. Burada Asus MiniSTD 810H'den bahsetmiş. Asgari sınıf 1 dayanıklılık testi arkadaşlar. Çarpma, düşme, şoklanma bunlardan bahsediyoruz ve bu testlerden geçmiş. Dolayısıyla yaşayabileceğimiz ufak tefek kazalardan daha canlı çıkma oranı yüksek oluyor. Bundan bahsetmiş olalım. Taşınabilirliğine geldiğimizde 1.8 kilogram ağırlığında ve 1.89 santim kalınlığında aslında gayet taşınabilir bir dizüstü arkadaşlar. Sırt çantasına da gerek yok. El çantasıyla da taşınır. Tabii ki orada adaptörün ağırlığı da boyutları da devreye giriyor. Çok abartılı boyutlarda ve ağırlıkta değil açıkçası. Yani rahatlıkla el çantanızda taşıyabileceğiniz bir ürün. Dolayısıyla başa dönüyoruz. Hem öğrenciler için hem gençler için sürekli yanınıza alabileceğiniz türden bir dizüstü. Giriş çıkışlara geldiğimizde iki tane tip A, bir tane tip C, bir tane 3.5 mm'lik jack, HDMI portu ve güç girişi de sağ tarafında açılı bir kablo ile beraber bağlanmakta arkadaşlar. Şimdi iki tane tip A portu, bir tane mouse, bir tane harici depolama veya işte bir mouse, bir klavye bağladığınızda işinizi görecektir. Tip C portunun şöyle bir güzelliği var. Power delivery destekli. Gençlere, sürekli hareket halinde olanlara hani güzel bir özellik diye düşünüyorum. HDMI portu üzerinden de harici bir ekrana, bir projeksiyon cihazını mesela rahatlıkla görüntü verebiliyorsunuz. Kart okuyucusu var. Normalde artık hani üst segmentli dizüstülerde bile görmemeye başladık. Özellikle oyuncu odaklı olanlarda. Ama bu bir günlük kullanıma ihtiva ettiği için, günlük kullanıma daha çok uygun olduğu için arkadaşlar kart okuyucusuna da yer vermişler. Klavyesine geldiğimizde çiklet bir klavye görmekteyiz. Tam boy klavye diyebiliriz. Numpad kısmı da bulunmakta. Tuşların arasındaki boşluklara bakıyorsunuz. Ferah bir klavye. Biraz alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir başka dizüstüden geçtiyseniz, masa üstünden geçtiyseniz alışma sürecini gerektiriyor. Multimedya tuşları var. Bunları FN kombinasyonu ile aktifleştirmenize gerek yok. Direkt bastığınızda bu multimedya görevlerini yapıyorlar. FN kombinasyonu kullandığınızda F tuşu olarak kullanabiliyorsunuz. Genel manada sessiz bir klavye. Ne kadar basarsanız o kadar ses çıkarıyor aslında. Kütüphanede yavaş yavaş basarsanız çok bir gürültü oluşturmayacak. Yanınızdakini rahatsız etmeyecektir. Ve genel tasarımı da böyle ortamlarda zaten sırıtmayacak bir tasarım. Yani dışarıdan bakıldığında böyle RGB'ler, renkler falan kıyamet kopan bir tasarım olmadığı için bu anlamda da uyum sağlıyor. Touchpad büyük bir touchpad. Rakiplerinde de olduğu gibi hassaslığı yani parmaklarınızı okuyabilme kabiliyetinde de herhangi bir sıkıntı yok. Keskinliğine geldiğimizde yani şöyle parmağımızı bir ittiriyoruz. Tam imleç istediğimiz yerde duruyor mu? Bu konuda süper değil. Ama illa yanınıza harici bir fare almanıza da gerek kalmıyor. 3 parmakla yapabileceğiniz görevler var. İşte alt tab görevini gerçekleştirebiliyorsunuz. Masa üstüne gidebiliyorsunuz. Bir önceki uygulamaya geçişinizi sağlayabiliyorsunuz. Bunları algılama konusunda hiç sorun yaşamıyor. Onu da bahsetmiş olayım. Sonrasında bir tane parmak izi okuyucu var. Bir biyometrik şifreleme yani. Ve bu bir önceki dizüstünüzde var, bir sonrakinde yoksa gerçekten aradığınız bir şey. Çok teklemiyor. Tam ortasından bastırdığınız sürece güvenliğinizi de sağlamış oluyorsunuz. Bir pin kodundan çok daha güvenlidir. Ha, Windows Hello yok belki ama parmak izi okuyucu da gayet geçerli bir biyometrik şifrelemedir. Ekrana geldiğimizde model numarasından da anlaşılabileceği üzere 16 inçlik bir ekran. 16'ya 10 en boy formatında. Bu da belge doküman okurken daha rahat, daha geniş bir alan sağlıyor sizlere aslında. 120 Hz tazeleme hızına sahip. Normalde biz 60 Hz tazeleme hızını görürüz bu tür dizüstülerde. Bu da daha akışkan, daha görsel anlamda keyifli bir ekran anlamına geliyor. Ve ekranın parlaklığı arkadaşlar, burada pratik değerlerden bahsedeceğim. %60-%70 civarlarındayken kapalı ortamlarda bu şekilde yeterli gelmekte. IPS LCD bir panel aslında. Bu dizüstünün OLED olanı da var. Farklı versiyonları, farklı donanımları gerçekten çok ayrışıyor orada. Bulunmakta. Dolayısıyla OLED, IPS LCD hangisi daha güzel? Tabii ki OLED daha güzel ama fiyat anlamında da çok daha yukarılara çıkmanız icap ediyor. TÜV Rheinland sertifikalı aynı zamanda arkadaşlar. Mavi ışığı azaltan bir teknik kullanıyor. Bu da göz sağlığını koruma anlamında güzel. Öğrenciler dokümanlar üzerinde çalışıyorken gözlerini koruyabilirler manası da çıkarılabilir aslında. Genel manada renklerine baktığımda arkadaşlar dizi film izlemek için güzeldir, izlenebilir. YouTube'da içerik tüketilebilir. Açılarına baktığınızda herhangi bir şekilde açılarda ve renklerde sıkıntı oluşturmuyor sizlere. Yani istediğiniz açıda kullanabilirsiniz. Göbeğinizin üzerindeyken de, masanızın üzerindeyken de renklerde bir sapma oluşmuyor. Aslında bu display'e yakışacak bir ekran arkadaşlar. Yani öğrenciler, gençler için istenebilecek ekranlardan bir tanesi. Dizüstünün kalbine indiğimizde hangi işlemciyi görüyoruz? Intel'in 12. nesil Core i5 12450H'si bulunmakta. 4 performans, 4 tane de enerji tasarrufu çekirdeği ile beraber toplam 8 fiziksel çekirdekten bahsediyoruz. Bu işlemci hibrit bir işlemci. Intel'in zaten bu nesilde öncelikle ön plana çıkardığı şeylerden bir tanesi. Ve bu işlemci ile ne yapılır? Belge doküman rahatlıkla açılır. Büyük PDF dosyaları da açabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Oyun oynayabilirsiniz ama orada daha çok ihtiyacınız olacak şey ekran kartı. Ekran kartına geldiğimizde RTX 3050'yi görmekteyiz. 4 GB'lık versiyonu, 6 GB'lığı da bulunmakta arkadaşlar, bilgi olsun. O daha yeni nesil. Ama burada da yine ne yapabiliriz? League of Legends oynayabiliriz, Valorant oynayabiliriz. Rekabetçi oyunları aslında rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ondan bahsetmiş olayım. Yani bir yandan öğrencilere, gençlere hitap ediyor ama gençler her zaman ders çalışmıyor, her zaman iş yapmıyor. Oyun içinde ufak tefek oynanabilecek oyunlar var. Öyle bir kurulum. RAM ve depolamaya geldiğimizde 8 GB'lık RAM ile beraber geliyor ve bu entegre arkadaşlar. Siz bunun üzerine harici bir slot bulunmakta ekleyebiliyorsunuz. Ki bence eklemeniz lazım. 8 GB RAM tamam, öğrenciler için, ofis işleri için, belge açmak için iş görebilir. Ama bunun biraz daha üstünü istediğinizde, birazcık daha uzun ömürlü olsun istediğinizde RAM eklemesi yapabilirsiniz. 16 GB'lık mesela bir ekleme yapabilirsiniz veya yine 8 GB'lık. Bu sefer daha rahat bir şekilde kullanabileceğiniz daha uzun ömürlü bir çözüm haline gelir. SSD tarafına geldiğimizde de 512 GB'lık bir SSD var. SSD'nin hızından öte burada bakmamız gereken şey ne kadar tepkisel hale getirdiği. Biliyorsunuz eski disklerde SSD takarsınız bir nefes alır makine. Bu makine açılmasında kapanmasında sizi bekletmeyen, herhangi bir uygulama açarken durmayan, takılmayan bir performans sunmasını sağlıyor. SSD önemli. Termal başarımı ve stabilitesine geldiğimizde bu distronun bir VivoBook ailesi distro olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunun pro versiyonunun da olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu daha çok günlük işler yapabileceğiniz ama canınız sıkıldığında da oyun oynayabileceğiniz bir distro. Dolayısıyla burada tek fanla beraber soğutmaya gitmişler. Stabilitesi anlamında herhangi bir sorun çıkarmamakla beraber merak edeceğiniz şey şu. Tek fanla beraber hani gürültüsü ne durumdadır? Arkadaşlar herhangi bir araştırma yapıyorsunuz ödeviniz için mesela. Yani aslında çok yüke sokmuyor düştüğü. Fan tamamen devreden hiçbir zaman çıkmıyor. Onu bahsetmiş olayım. Fanı sürekli duyuyorsunuz. Ama çok yüksek devirde mi? Hayır. Oyunlara girdiğinizde de tam yüke soktuğunuzda bu fanın çok fazla devirlendiğini belki duyabilirsiniz. Ama onun dışında pek duymuyorsunuz. Ve termal yönetim anlamında da yeterli geliyor. Bunlar mütevazı donanımlar. Öyle çok yük gerektirecek, çok güç gerektirecek donanımlar değiller. Çok soğutma da gerektirmiyorlar dolayısıyla. Hoparlör kurulumu. 2 tane hoparlör var. Stereo kurulum. Dizüstünün altına bakıyorlar. Olması gereken bas kurulum zaten budur arkadaşlar. Maksimum sesi çok yeterli gelmeyebiliyor. Dizüstünün karşısında olsanız dahi birazcık daha açmanız gerekiyor, istiyorsunuz açıkçası. Detay gücüne geldiğimizde fena değil ama toplamda basit izi vurgulu olmayan bir kurulum. Öğrencinin işine yarar. YouTube'da vokal odaklı bir şeyler dinliyorsa işini görür ama ben yine de bir kulaklık takmasını tavsiye ederim. Batarya ve kullanım süresi, ayrıca özellik hızlı şarjla beraber gelmesi. Yarım saatlik şarjla beraber %50'ye getirebiliyorsunuz. Akşamleyin şarj etmeyi unuttunuz. Sabahleyin okula gidiyorken şöyle bir yarım saat şarj olsun da işimi görsün diyorsanız arkadaşlar. Evet, böyle bir imkan sağlamış oluyor. Peki hangi şartlarda ben test ettim? Ekran ışığı %60-%70 civarlarında. Herhangi bir yük durumuna sokmadım. Pil tasarruf modundaydı zaten arkadaşlar. Bu şekilde internette gezdim, Spotify'dan müzik dinledim, işte YouTube'dan bir takım video içerikler tükettim. Bir öğrencinin, bir gencin yapabileceği işleri yaptım aslında. Bu şekilde 5 saat civarı ekran süresi elde edebildim. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6E destekli bir modülle beraber gelmekte ve gigabit altyapıda testlerimi gerçekleştirdim. Gerçek dünya testleri, güçlü bir router'dan arkadaşlar sinyal sağlıyorum. 75 metrekarelik bir evde 3 duvar ardından 250 megabit civarı hız elde edebiliyorsunuz. Sinyal gücünde çok belirgin bir düşüş olmuyor açıkçası. 250 megabit civarı bir hızda bir öğrenci, bir genç için zaten fazlasıyla yeterli. Videonun sonuna geldiğimizde Asus VivoBook 16X. Bu konfigürasyonda artısıyla eksiğiyle elde ettiğim deneyim budur. Neden bu konfigürasyonda diye belirtiyorum. Çünkü OLED'i var, işlemcisi, ekran kartı, daha güçlü olanı var. Bir sürü konfigürasyon var. Ve Asus VivoBook ailesini zaten Pro, işte düz versiyon, Go versiyon gibi ayırmış. farklı ihtiyaçlara hitap ediyorlar. Ben genel manada bir öğrencinin, bir gencin ihtiyacını görebilecek konfigürasyonlardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hem de daha erişilebilir bir çözüm arkadaşlar. Intel'in 12. nesil Core i5 12450H'si zaten dediğim gibi bir öğrencinin ihtiyaçlarından daha fazlası. Yani sadece ödev yapan, sadece belge, doküman üzerinde çalışan birisi için fazla bile. RTX 3050'yi düşündüğümüzde bu da ne sağlıyor? Evet, canımı sıkıldığında oyunda oynayabiliyoruz demek oluyor arkadaşlar. Çok ağır oyunlar değil, öyle AAA oyunlar değil. Sonuçta bir ROG Strix ailesi distüden bahsetmiyoruz. O fiyattaki bir distüden de bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hem iş hem oyun bir şekilde kotarılır. Gayet güzel bir şekilde de kullanılır diye düşünüyorum. Evet, neler düşünüyorsunuz distü hakkında? Videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.